4. Komplo. Edmund ve Mercedes'i St. Nicholas Kalesi'nin köşesinde gözden kaybolana dek izleyen Danglars, kafasını çevirdiğinde Fernand'ın solgun yüzüyle titreyerek sandalyesine yığıldığını, Kederaus'un da bir meyhane şarkısı gevelediğini fark etti. ''Sevgili Monsieur,'' dedi Danglars, Fernand'a. ''Bu evlilik bana herkesi sevindirecek gibi görünmüyor.'' ''Beni de mutsuzluğa düşürüyor,'' dedi Fernand. ''Demek Mercedes'i seviyorsunuz.'' Onu taparcasına seviyorum. Uzun zamandır mı? Tanıştığımız günden beri onu hep sevdim. Ve şu anda bir çözüm bulmak yerine saçlarınızı yoluyorsunuz. Bakın hele, sizin ulusunuzdan insanların böyle davrandığını bilmiyordum. Ne yapmamı bekliyorsunuz ki? Ben nereden bileyim, bu işle benim ne ilgim var? Matmazel Mercedes'e ben değil, size aşıksınız. İncil, arayın bulursunuz, der. Zaten bulmuştum. Neyi? Adamı hançerlemek istiyordum ama Mercedes bana nişanlısının başına bir felaket gelirse intihar edeceğini söyledi. Hadi canım, böyle şeyler hep söylenir ama asla gerçekleşmez. Mercedes'i hiç tanımıyorsunuz Monsieur. Bir tehdit savurdu mu onu yerine getirecek demektir. Ahmak diye mırıldandı Danglars. Ölüp ölmemesi umurumda değil. Yeter ki Dantes kaptan olmasın. Ve Mercedes ölmeden önce, diye ekledi Fernand, sarsılmaz bir kararlılığı belli eden bir ses tonuyla, ben ölürüm. İşte aşk diye buna denir, dedi Kederaus giderek peltekleşen sesiyle. İşte aşk diye buna denir ya da ben bu işten hiçbir şey anlamıyorum. Bakın, dedi Danglars, çok iyi bir gence benziyorsunuz. İnanın bana, sizi bu dertten kurtarabilirim ama... Evet, dedi Kederaus, devam et. Dostum, diye karşılık verdi Danglars. Körkütük sarhoşsun. Şişeni bitirdiğinde küfelik olacaksın. Sen içmene devam et ve bizim işimize karışma. Bizim doğru düzgün konuşabilmemiz için kafamızın yerinde olması gerek. Sarhoş muyum? Dedi Kederaus. Hadi canım sen de. Kolonya şişesinden daha büyük olmayan şu şişelerden 4 tane daha içeceğim. Pampil baba, şarap getir. Ve şarap istediğini belli etmek için kadehini masaya vurdu. Bir şeyler söylüyordunuz Monsieur, dedi Fernand, yarıda kalan cümlenin devamını büyük bir heyecanla bekleyerek. Ne diyordum, hatırlamıyorum. Bu ayyaş Kederaus kafamı karıştırdı. İstediğin kadar ayyaş de. Şaraptan korkanlara yazıklar olsun. Şarap yüzünden akıllarındaki şeytani düşünceleri ağızlarından kaçırmalarından korkarlar. Ve Kederaus, o dönem çok revaçta olan bir şarkının son 2 mısrasını söylemeye başladı. Bütün kötü kalpliler su içerler. Tufandan da onlar nasiplenirler. ''Monsieur, beni bu dertten kurtarabileceğinizi söylüyordunuz ama lafınız yarıda kesildi.'' dedi Fernand. ''Evet, Dantes'in sevdiğiniz kızla evlenmemesi sizi bu dertten kurtarmaya yeter ve bu evliliğin gerçekleşmemesi için Dantes'in ölmesine gerek yok.'' ''Onları yalnız ölüm ayırır.'' dedi Fernand. ''Bu düşünceniz çok saçma dostum.'' dedi Kederaus. ''Danglars sizin haksız olduğunuzu kanıtlayacak. O kurnazın, iblisin, dolandırıcının tekidir.'' Hadi Danglars, devam et. Ben sana kefilim. Ona Dantes'in ölmesinin gerekmediğini anlat. Zaten Dantes'in ölümü çok acı olur. İyi bir çocuktur. Onu severim. Sağlığına Dantes. Fernand sabırsızlıkla ayağa kalktı. Bırakın konuşsun, dedi genç adamı yatıştırmaya çalışan Danglars. Sarhoş işte. Ne dediğini bilmiyor. Ayrılık da ölüm kadar etkilidir. Edmund ile Mercedes'in arasında hapishane duvarları olduğunu düşünsenize. Birbirlerinden aralarında mezar taşı varmış gibi ayrı kalacaklar. ''Evet ama hapishaneden çıkılır.'' dedi zihninin son çırpınışlarıyla sohbete eşlik etmeye çalışan Kederaus. ''Ve Edmund Dantes gibi biri hapisten çıkınca intikamını alır.'' ''Umurumda değil.'' diye mırıldandı Fernand. ''Zaten,'' diye ekledi Kederaus, ''Dantes'i neden hapse atsınlar ki? Hırsızlık mı yaptı, cinayet mi işledi?'' ''Kes sesini.'' dedi Danglars. ''Sesimi kesmeye niyetim yok. Bana Dantes'in neden hapse gireceğini söylemeni istiyorum. Dantes'i severim. Sağlığına Dantes.'' Ve bir kadeh şarap daha yuvarladı. Terzi'nin anlamsız bakışlarını inceleyip onun iyice sarhoş olduğunu anlayan Danglars Fernand'a döndü. ''Anlıyorsunuz, öyle değil mi? Ölmesine gerek yok.'' ''Elbette. Az önce söylediğiniz gibi onu hapse göndermenin bir yolu varsa buna gerek yok. Ama onu hapse attıracak bir gerekçeniz var mı?'' ''İyi düşünülürse gerekçe bulunur.'' dedi Danglars. ''Ama ben neden bu işe burnumu sokayım ki? Beni ne ilgilendirir?'' ''Sizi ilgilendirip ilgilendirmediğini bilemem.'' dedi Danglars'ın kolunu kavrayan Fernand. ''Ama Dantes'e özel bir kin beslediğinizi biliyorum. Kin besleyen biri bir başkasının duygularını kolayca anlar. Ben Dantes'e kin beslemiyorum. Bunun için hiçbir neden yok. Kederli olduğunuzu gördüm ve bahtsızlığınızdan etkilendim. Hepsi bu. Ama kendi çıkarımı düşündüğüme inanıyorsanız, hoşça kalın dostum. Bu işin içinden kendiniz sıyrılın. Ve Danglars da ayağa kalkarmış gibi yaptı. Hayır, hayır, dedi gitmesini engelleyen Fernand. Oturun. Neticede Dantes'ten nefret edip etmemeniz beni ilgilendirmez. Ama itiraf edeyim ki ben ondan fazlasıyla nefret ediyorum. Çözüm bulun, ben de işi halledeyim. Yeter ki kimse ölmesin. Çünkü Mercedes, o ölürse intihar edeceğini söyledi. Masaya yasladığı başını kaldıran Kederaus, yorgun ve şaşkın gözlerle Fernand'a ve Danglars'a baktı. Dantes'i öldürmek mi? Dedi. Burada Dantes'i öldürmekten kim söz ediyor? Ben onun ölmesini istemiyorum. O benim dostum. Bu sabah tıpkı benim yaptığım gibi parasını benimle paylaşmayı önerdi. Dantes'in öldürülmesini istemiyorum. Ahmak, Dantes'in öleceğinden kim söz etti? Sadece sıradan bir şakaydı. Hadi onun sağlığını iç, bizi de rahat bırak, dedi Kederaus'un kadehini dolduran Danglars. Evet evet, Dantes'in sağlığına içiyorum, dedi kadehini kaldıran Kederaus. Sağlığına, sağlığına. Ama bu işi nasıl halledeceğiz, diye sordu Fernand. Hala bu sorunun cevabını bulamadınız mı? Hayır, bu konuyu siz açtınız. Haklısınız, Fransızların İspanyollardan üstün olmasının nedeni İspanyolların çözüm yolunu düşünmeleri. Fransızların ise çözüm yolunu bulmalarıdır. Söyleyin o zaman, dedi Fernand sabırsızlıkla. Garson, dedi Danglars. Bir tüy, mürekkep hokkası ve kağıt. Bir tüy, mürekkep hokkası ve kağıt, diye mırıldandı Fernand. Evet, ben muhasebeciyim. Tüy, mürekkep ve kağıt benim gereçlerim. Onlar olmadan hiçbir şey yapamam. Bir tüy, mürekkep hokkası ve kağıt, diye bağırdı Fernand da kendi payına. Şu masanın üzerinde istediklerinizin hepsi var, dedi garson. O zaman buraya getirin. Kağıdı, mürekkep hokkasını ve tüyü getiren garson, onları çardağın altındaki masaya bıraktı. Bir insanı öldürmenin en emin yolunun ona bir orman köşesinde pusu kurmaktan ziyade onun hakkında bir şeyler yazmak olduğuna inanıyorum, dedi elini kağıdın üzerine bırakan Kederaus. Bir tüy, bir mürekkep hokkası ve bir kağıt beni her zaman bir kılıçtan ya da tabancadan daha çok korkutmuştur. Soytarı henüz görüldüğü kadar sarhoş değil, dedi Danglars. Fernand, kadehini doldurun. Fernand, kadehini doldurduğunda sıkı bir içici olan Kederaus, kağıdın üzerinden kaldırdığı elini kadehine götürdü. Katalan bu yeni saldırı karşısında adeta yenilmiş gibi görünen Kederaus'u kadehini masaya bırakana ya da daha doğrusu eli masaya yığılana dek izledi. ''Evet, şimdi ne yapıyoruz?'' diye sordu Katalan. Bu son kadeh şarapla Kederaus'un zihninin iyice bulandığını anlayınca. ''Şimdi'' diye yanıtladı Danglars. Dantes'in Napoli'ye ve Elba'ya uğradığı bir yolculuğun ardından birinin onu Bonaparte'ın ajanı diye ihbar etmesi gerektiğini düşünüyorum. ''Ben onu ihbar ederim.'' dedi genç adam heyecanla. ''Evet ama o zaman size ifadenizi imzalatıp sizi ihbar ettiğiniz kişiyle yüzleştirirler. Ben suçlamanızı destekleyecek kanıtlar sunarım ama Dantes ölene dek hapiste kalmayabilir ve hapisten çıktığı gün onu içeri tıktıranın vay haline.'' ''Ah, istediğim tek bir şey var.'' dedi Fernand. ''Gelip benimle dövüşmesi.'' ''Evet ama ya Mercedes?'' Mercedes, sevgili Edmund'un kılına dokunma bahtsızlığına uğradığınızda sizden nefret edecek. Bu doğru, dedi Fernand. Böyle bir şeye karar verirsek, tıpkı benimki gibi yapmak daha doğru olacak. Bu tüyü mürekkep hokkasına daldırmak ve yazının tanınmaması için ihbar notunu sol elle yazmak gerekecek. Ve Danglars, söylediklerini yerine getirmek üzere sol eliyle ve devrik harflerle kendi yazısına hiç benzemeyen bir şekilde yazmaya başladı. Ve yazdığı notu Fernand'a verdi. O da alçak sesle okudu. Sayın Kraliyet Savcısı, tahtın ve kilisenin bir dostu tarafından bu sabah Smirna'dan dönen Faron gemisinin ikinci kaptanı Edmond Dantes'in Napoli'ye ve Porto Ferrajo'ya uğradığı, Murat tarafından Zorba'ya bir paket iletmekle ve Zorba tarafından Paris Bonapartçılar Komitesi'ne bir mektup iletmekle görevlendirildiği konusunda uyarılıyor. Yakalandığında suçunun kanıtı ele geçirilecektir. Çünkü bu mektup ya üzerinde ya babasının evinde ya da Faron'daki kamerasında bulunacaktır. İşte bu kadar, diye ekledi Danglars. Böylece intikamınızın mantıklı bir gerekçesi olacağı için kimse bu ihbardan dolayı sizden şüphelenmeyecek ve işler kendiliğinden yoluna girecek. Geriye bu kağıdı benim yaptığım gibi katlamak ve üzerine Sayın Kraliyet Savcısına yazmak kalıyor. Böylece her şey hallolacak. Ve Danglars neşeyle adresi yazdı. Evet, her şey hallolacak diye haykırdı. Algısının son kırıntılarıyla okunanları işiten ve içgüdüsel olarak böyle bir ihbarın Dantes için felaket anlamına geleceğini sezen Kederaus. Evet, her şey hallolacak ama bu alçaklıktan başka bir şey değil. Ve mektubu almak için kolunu uzattı. Dur biraz, dedi Danglars. Mektubu masanın Kederaus'un elinin ulaşamayacağı bir köşesine iterek. Söylediklerim ve yaptıklarım bir şakadan ibaret. O iyi yürekli Dantes'in başına bir şey gelirse buna ilk tepki gösteren ben olacağım. Bak işte. Mektubu buruşturup çardağın bir köşesine fırlattı. İşte böyle, dedi Kederaus. Dantes benim dostumdur. Başına bir iş açılmasını istemem. Onun başına iş açmayı düşünen kim? Ben de Fernand da aklımızdan böyle bir şey geçirmedik, dedi ayağa kalkan ve oturduğu yerden yan gözle bir köşeye atılmış kağıdı süzen genç adama bakan Danglars. ''Tamam o zaman.'' diye karşılık verdi Kederaus. ''Bize şarap getirsinler. Edmund'un ve güzel Mercedes'in sağlıklarına içmek istiyorum.'' ''Yeterince içtin Ayyaş.'' dedi Danglars. ''Devam edersen bacakların seni taşıyamayacağı için burada yatmak zorunda kalacaksın.'' ''Ben mi?'' dedi Kederaus sarhoşlara özgü bir kibirle ayağa kalkarken. ''Bacaklarım beni taşımayacakmış. Hiç sendelemeden Aquilis Çan Kulesi'ne çıkacağıma bahse girerim.'' ''Tamam öyle olsun.'' dedi Danglars. Bahse giriyorum ama yarın için. Bugün artık geri dönme zamanı geldi. Hadi koluma gir de gidelim. Gidelim, dedi Kederaus. Ama bunun için koluna girmeye ihtiyacım yok. Geliyor musun Fernand? Bizimle Marsilya'ya dönüyor musun? Hayır, Katalan mahallesine dönüyorum. Hata ediyorsun. Bizimle Marsilya'ya gel. Marsilya'da işim yok. Oraya gitmek istemiyorum. Bunu nasıl söylersin? Demek gelmek istemiyorsun delikanlı. Sen bilirsin. Herkes kendi kararını vermekte özgür. ''Hadi Danglars, Monsieur Catalan mahallesine dönmek istiyorsa onu kendi haline bırakalım.'' Danglars, Kaderos'un bu iyi niyetli anından yararlanarak onu Marsilya'ya doğru çekiştirdi. Ancak Fernand'ı daha kısa ve kolay bir yoldan götürmek için Rive Nuit rıhtımı yerine Saint Nicolas kapısına yöneldi. Kaderos koluna girmiş, sendeleyerek onu izliyordu. 20 adım attıktan sonra arkasına dönen Danglars, Fernand'ın kağıdı yerden alıp cebine koyduğunu gördü. Ardından çardaktan çıkan genç adam Filyon istikametinde yürüdü. ''Hey, ne yapıyor orada?'' dedi Kederaus. ''Bize Katalan mahallesine gideceğini söylemişti. Yalan atıyor, şehre doğru gidiyor. Hey Fernand, yolunu şaşırdın evlat.'' ''Sen çift görüyorsun.'' dedi Danglars. ''Willis Infermiris yolundan gidiyor.'' ''Aslında onun sağa döndüğüne yemin edebilirim. Şüphesiz şarap çok kalleş.'' ''Hadi, hadi.'' diye mırıldandı Danglars. Sanırım her şeyi hallettik. Sadece işlerin kendiliğinden yolunda gitmesini beklemek kaldı.